Ayrım 15, Toz Gibi Yıldızlar, Asimov, sayfa 158. Gilbert araya girdi. Bekle biraz Byron, burada şahsi meselelerden daha fazlası söz konusu. Artemisia ile beni de düşünmelisin, biliyorsun. Bizim de söyleyeceklerimiz var. Bence otokratın dedikleri mantıklı. Rodya da hayatını kurtardığımı hatırlatırım. O nedenle benim görüşümü de dikkate alman gerektiğini düşünüyorum. ''Evet, haklısın, hayatımı kurtardın.'' diye bağırdı Byron. Bir parmağını basınç odasına doğrulttu. ''Onunla git o zaman. Devam et, çık buradan. Otokratı bulmak istiyordun, işte burada. Seni ona götürmeyi kabul ettim ve sorumluluğumu yerine getirdim. Sakın bana ne yapacağımı söylemeye kalkma.'' Ardından Artemisia'ya döndü. Öfkesi hala burnundaydı. ''Peki ya sen?'' ''Sen de hayatımı kurtardın. Herkes hayatımı kurtarıp duruyor. Sen de onunla gitmek istiyor musun?''
''Benim yerime konuşma Byron,'' dedi kız sakince. ''Eğer onunla gitmek isteseydim bunu söylerdim.''
''Kendini bir şeylere mecbur hissetme. Ne zaman istersen gidebilirsin.'' Arta incinmiş göründü. Her zamanki gibi delikanlının daha sakin bir yanı, çocukça hareket ettiğini biliyordu. Jonty, aptalın teki gibi görünmesine neden olmuş, ona duyduğu kızgınlık yüzünden çaresizliğe kapılmıştı. Ayrıca neden herkes Sander Jonty'nin hayatı kurtulsun diye Tiranlıların önüne tıpkı köpeğe atılan bir kemik gibi fırlatılmasını son derece haklı görüyordu ki? Kahretsin onu, ne sanıyorlardı? Sahte bombayı, Rodya yolcu gemisini, Tiranlıları, Rodya'daki o çılgın geceyi düşündü ve kendine acıma duygusunun yakıcı hissini duyumsadı içinde.
Farrell dedi otokrat.
Byron dedi Gilbert. Delikanlı Artemisia'ya döndü. Ne düşünüyorsun?
Bence hala dışarıda onu bekleyen 3 gemi var. Ayrıca kendisi Lingane otokratı. Bir seçeneğinin olduğunu sanmıyorum dedi kız sakince.
Otokrat bakışlarını Arta'ya çevirdi ve başını beğeniyle salladı.
Zeki bir kadınsınız Leydim. Böylesine hoş bir vücutta böyle bir zihin bulunması güzel bir şey.
Gözleri ölçülebilir bir süre boyunca kızın üzerinde oyalandı.
Teklifin nedir diye sordu Byron.
''Bana isimlerinizi ve yeteneklerinizi kullanma izni verin. Ben de sizi Lord Gilbert'ın isyan gezegeni dediği yere götüreyim.''
''Sence sahiden de öyle bir yer var mı?'' dedi Byron somurtarak.
''O zaman o gezegen size ait.'' dedi Gilbert aynı anda.
Otokrat gülümsedi.
''Bence Lord'umun tarif ettiği gibi bir yer sahiden de var ama orası bana ait değil.'' ''Sizin değil mi?'' diye sordu Gilbert ümidini yitirmiş bir şekilde.
''Yerini bulabildikten sonra bunun bir önemi var mı?''
''Nasıl?'' diye sordu Byron.
''Düşündüğünüz kadar zor değil. Eğer bize anlatılan hikayenin doğru olduğunu kabul edersek, Tiranlılara isyan eden bir gezegenin varlığına inanmamız gerek. Nebula sektöründe bir yerlerde olduğuna ve 20 yıldır Tiranlar tarafından keşfedilmediğine de öyle. Eğer böyle bir olasılık varsa o gezegenin sektörde bulunabileceği tek bir yer var. Neresiymiş peki orası?
Sizce de çok bariz değil mi? Söz konusu gezegenin kaçınılmaz bir biçimde yalnızca Nebula'nın içinde var olabileceğini görmüyor musunuz?
Nebula'nın içinde?
Ulu galaksi tabii ya dedi Gilbert.
Ve o anda sonuç sahiden de bariz ve kaçınılmaz göründü. Artemisia utangaç bir şekilde insanlar Nebula'nın içinde yaşayabilirler mi diye sordu.
Neden yaşayamasınlar ki dedi otokrat. Nebula hakkında yanlış fikirlere kapılmayın. O zehirli bir gaz bulutu değil. Sadece uzaydaki karanlık bir sis. Hem içindeki hem de gözlemcinin tam karşısındaki tüm yıldızların ışığını emip karartan inanılmaz derecede seyrek bir toz kütlesi. Bunun dışında tamamen zararsız. Hemen bitişiğindeki bir yıldızın görsel olarak tespit edilmesi ise imkansız.
Eğer ukalalık yapıyormuş gibi görünüyorsam kusura bakmayın. Geçtiğimiz şu son birkaç ay boyunca Dünya Üniversitesi'nde Nebula hakkında astronomik bilgiler topluyordum.
Neden dünyada diye sordu Byron. Pek bir önemi yok ama seninle orada tanıştım, ondan merak ettim.
Gizemli bir yanı yok.
Aslında Lingane'den bazı şahsi işlerimi halletmek için ayrılmıştım. Ne olduklarının bir önemi yok. Yaklaşık 6 ay önce Rodia'yı ziyaret ettim. Casusum Widmoss, yani baban, direktörle yaptığı görüşmelerde herhangi bir başarı kaydedememişti. Onu bizim tarafımıza çekmeye çalışıyordu. İşleri ilerletmeye çalıştım fakat başaramadım. Çünkü Henrik, kusura bakmayın leydim, bizim işimize uygun bir kumaşa sahip değil.
Deme yahu diye mırıldandı Byron.
Ama size de anlatmış olabileceği gibi orada Gilbert ile karşılaştım. Böylece dünyaya gittim çünkü orası insanlığın ilk vatanı. Galaksi keşiflerinin büyük bir çoğunluğu oradan başlatıldı. Kayıtların büyük bir kısmı da yine orada. Atbaşı nebulası enine boyuna keşfedilmiş durumda ya da en azından sayısız kez araştırıldı. Ama yıldızsal gözlemlerin adam akıllı yapılamadığı bir yere seyahat etmek zor olduğundan kimse oraya yerleşmedi. Lakin bana lazım olan şey sadece keşiflerdi.
Şimdi burayı iyi dinleyin. Lord Gilbert'ın mahsur kaldığı şu Tiran gemisi, ilk sıçramasını gerçekleştirdikten sonra bir meteor tarafından vuruldu. Tiran'dan Rodia'ya olan yolculuğunu her zamanki ticaret rotası üzerinden yaptığını farz edersek, ki aksini düşünmek için bir nedenimiz yok, geminin yolundan saptığı noktayı bulabiliriz. İlk iki sıçrama arasında normal uzayda en fazla 500.000 kilometre kat etmiş olabilir. Bu uzunluğu uzaydaki bir nokta olarak kabul edebiliriz. Başka bir varsayımda daha bulunabiliriz. Kontrol paneline hasar veren meteorun sıçramaların yönünü değiştirmiş olması da mümkün. Zira geminin jiroskopunun hareketine müdahale etmesi yeterli. Zor ama imkansız değil. Hiperatomik iticilerin gücünün değişmesi için ise motorların tamamen zarar görmesi gerekir. Fakat meteorun onlara dokunmadığını biliyoruz. İticilerin gücü değişmediğinden geriye kalan 4 sıçramanın mesafesi ve göreceli yönü de değişmeden kalmış olmalı. Bunu uzun eğri büğrü bir telin bilinmeyen tek bir yöne doğru bilinmeyen bir açıyla bükülmesiyle kıyaslayabilirsiniz. Geminin son konumu merkezi meteorun çarptığı yeri, yarı çapıysa kalan sıçramaların vektör toplamını gösteren hayali bir kürenin yüzeyinde bir yerde yatıyor. Böyle bir küre çizdim ve yüzeyi atbaşı nebulasının büyük bir bölümüyle kesişti. Kürenin yüzeyinin 6000 derece kare kadarı, yani toplam yüzeyinin 1/4 nebulanın içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla geriye sadece hem nebuladın hem de söz konusu hayali kürenin 1.000.000 kilometre kadar içinde bulunan bir yıldızı bulmak kalıyor. Gilbert'ın gemisinin bir yıldızın yakınında durdurduğunu hatırlıyorsunuzdur. Şimdi hem nebulanın içinde hem de kürenin yüzeyinin yakınlarında yer alan kaç tane yıldız bulabiliriz sizce? Galakside 1 milyar parlak yıldız olduğunu unutmayın.
Byron ister istemez kendini konuya kaptırmış buldu. Sanırım yüzlerce.
5 diye yanıtladı otokrat. Sadece 5 tane. 1 milyar sayısının sizi şaşırtmasına izin vermeyin. Galaksinin hacmi yaklaşık olarak 7 trilyon ışık yılı küptür. Yani yıldız başına ortalama 70 ışık yılı küp düşüyor. O 5 yıldızdan hangilerinin etrafında yaşanılabilir gezegenler olduğunu bilmiyorum maalesef. Yoksa sayıyı 1'e indirebilirdik. Ne yazık ki ilk kâşiflerin detaylı bir gözlem yapacak kadar vakti olmamış. Sadece yıldızların konumunu, öz devinimini ve yörüngesel tiplerini kaydedebilmişler.
Yani isyan gezegeni dedi Byron, o 5 yıldız sisteminden birinde mi yer alıyor?
Elimizdeki gerçeklerle uyuşan tek sonuç bu.
Tabii Gil'in anlattıkları gerçekse.
Hepsi gerçek diye araya girdi Gilbert gergince, yemin ederim.
O 5 gezegeni araştırmak için yola çıkmak üzereydim dedi otokrat, sebebi açık. Lingane otokratı olarak çalışmalarında eşit şekilde yer almak istiyorum.
Ve yanında 2 Henry adıyla bir Widmoss olduğundan isyanın ardından kurulacak yeni özgür düzende de eşit bir pay ve büyük ihtimalle sağlam, güçlü bir konum isteyeceksin dedi Byron.
Alaycı sözlerin beni korkutmuyor Farrell. Cevabım tabii ki evet. Evet, isyan başarılı olursa kazanan tarafta yer almak isterim elbette.
Aksi takdirde başarılı bir er veya asi bir yüzbaşı Lingay'ın otokratlığıyla ödüllendirilebilir.
Ya da Widmoss kahyalığıyla, evet.
Peki ya isyan başarısız olursa?
Aradığımız şeyi bulduğumuzda bunu değerlendirebilecek kadar vaktimiz olacak.
Seninle geliyorum, dedi Byron yavaşça.
Güzel, o zaman başka bir gemiye geçmeniz için gerekli hazırlıklara başlayabiliriz sanırım.
Neden o?
Böylesi sizin için daha iyi olur. Bu gemi bir oyuncaktan farksız.
Bu bir tiran savaş gemisi, onu terk etmek hata olur.
Bir tiran gemisi olduğu için tehlikeli bir biçimde göze çarpıyor.
Nebula da çarpmaz. Üzgünüm Jonty, sana kendi çıkarım için katılıyorum. Ben de açık konuşabilirim. Bu isyan gezegenini bulmak istiyorum ama seninle dost değiliz. Kendi gemimde kalacağım.
Byron, dedi Artemisia kibarca, bu gemi üçümüz için çok küçük.
Şu anda evet, ama arkasına bir römork eklenebilir. Bunu Jonty de biliyor. O zaman istediğimiz kadar yerimiz olur ve kontrol hala bizde kalır. Hem bu sayede geminin gerçek doğasını da gizlemiş oluruz.
Otokrat bunu bir müddet kafasında tarttı.
Eğer aramızda herhangi dostluk ya da güven olmayacaksa Ferrell, kendimi korumak zorunda kalacağım. Gemin sende kalabilir, dilediğin gibi dayanıp döşenen bir römork da alabilirsin. Ama bana kazık atmayacağını garanti altına almak zorundayım. En azından Lady Artemisia benimle gelmeli.
Hayır, dedi delikanlı.
Otokrat kaşlarını kaldırdı. Hayır mı? Bırakalım hanımefendi konuşsun.
Bakışlarını Artemisia'ya çevirdi ve burun delikleri hafifçe genişledi.
Bu durumu oldukça rahatlatıcı bulacağınızı söyleme cüretinde bulunabilirim Lady'm.
Ama siz hiç rahatlatıcı bulmazsınız lordum. Bundan emin olun, diye çıkıştı genç kız. Rahatınızı kaçırmamayı ve burada kalmayı tercih ederim.
Kararınızı yeniden gözden geçirmenizi, diye söze başladı otokrat,
burnunun kemerinde oluşan iki çizgi yüzünün sükûnetini bozarken.
Hiç sanmıyorum, diye araya girdi Byron. Lady Artemisia seçimini yaptı. Sen de onun seçimini destekliyorsun o halde, öyle mi Ferrell?
Otokrat bir kez daha gülümsüyordu.
Sonuna kadar üçümüz de vicdansızda kalacağız. Bundan taviz vermek gibi bir niyetimiz yok. Kendine tuhaf yoldaşlar seçiyorsun.
Öyle mi?
Bence öyle. Otokrat tırnaklarına dalgın bir bakış attı. Seni aldattığım ve hayatını tehlikeye attığım için bana öfkelisin. Öyleyse Henrik gibi bir adamın ihaneti benimkinden daha ağır olan birinin kızıyla bu kadar samimi olman tuhaf değil mi?
Henrik'i tanıyorum. Onunla ilgili görüşlerin bir şeyi değiştirmez.
Henrik'le ilgili her şeyi biliyor musun?
Yeteri kadar biliyorum.
Peki babanı onun öldürdüğünden haberin var mı?
Otokrat bir parmağını sertçe Artemisia'ya doğrulttu.
Korumak için bu kadar uğraştığın kadının babanın katilinin kızı olduğunu biliyor musun?
14. Bölüm. Otokrat'ın Gidişi. Tablo bir müddet hareketsiz kaldı. Otokrat bir sigara daha yaktı. Oldukça rahat görünüyordu. Yüz ifadesi sıkıntısızdı. Gilbert pilot koltuğuna çöktü. Suratını gözyaşlarına boğulmak üzereymiş gibi buruşturmuştu. Pilotun basınç emici kıyafeti etrafından gevşekçe sarkıyor ve mahzun havasını iyice arttırıyordu. Benzik kağıt gibi solan yumruklarını sıkan Byron otokrata dik dik baktı. İnce burun delikleri genişleyen Artemisia ise Jonty'ye değil sadece Byron'a bakıyordu. Telsizden bir sinyal sesi yükseldi ve cihazın hafif tıkırtıları küçük pilot kabininde koca bir zil etkisi yarattı. Gilbert irkilerek oturduğu yerde sıçradı, sonra da koltuğunu hızla telsize çevirdi.
''Korkarım beklediğimden daha konuşkan çıktık,'' dedi otokrat tembelce. ''Ridzett'e bir saat içinde dönmezsem gelip beni almasını söylemiştim.''
Ekranda Ridzett'in kır saçlı başı göründü.
''Sizinle konuşmak istiyor,'' dedi Gilbert otokrata dönerek, sonra da adama yer açtı.
Otokrat koltuğundan kalkıp görsel iletişim bölgesine girene dek cihaza yaklaştı.
''Son derece güvendeyim Ridzett,'' dedi.
Diğer adamın sorusu açıkça duyuldu.
''Kruvazördekiler kim efendim?''
Byron ansızın Jonty'nin yanında bitiverdi.
''Ben Widmoss kahyasıyım,'' dedi gururla.
Ritzet memnuniyetle sırıttı. Ekranda bir el belirdi ve adam çakı gibi bir selam durdu. ''Merhabalar efendim.''
Otokrat araya girdi. ''Birazdan yanımda genç bir bayanla birlikte geri döneceğim. Basınç odalarını birleştirmek için manevra yapmaya hazırlanın.''
Ardından iki geminin arasındaki görüntülü bağlantıyı kesti ve Byron'a döndü.
''Onları gemidekinin sen olduğu konusunda temin etmiştim. Buraya tek başıma gelmeme itiraz edenler oldu. Baban adamlarımın arasında oldukça popülerdi.''
''Bu da sana adımı kullanma şansı veriyor.''
Jonty onu silkti. ''Kullanabileceğin tek şey bu. Subayına söylediğin en son şey yanlıştı.''
''Hangi açıdan?''
''Artemisia Ott Henriot benimle kalıyor.''
''Hala mı? Sana anlattıklarımdan sonra bile mi?''
''Bana hiçbir şey anlatmadın.'' dedi delikanlı sertçe. ''Sadece bir iddiada bulundun ve desteksiz laflarını kale alacak değilim. Sana tüm bunları nezaketten yoksun bir şekilde söylüyorum. Umarım beni anlıyorsundur.''
''Henrik hakkında benim söylediklerime güvenmeyecek kadar çok şey mi biliyorsun?''
Byron tereddüt etti. Görünüşe göre bu söz hedefi tam 12'den vurmuştu. Cevap veremedi.
''Ben söylediklerinizin doğru olduğuna inanmıyorum.'' dedi Artemisia. ''Kanıtınız var mı?''
''Direkt olarak yok elbette. Babanızla tiranlar arasında geçen konuşmaların hiçbirinde bizzat bulunmadım. Ama size bilinen bazı gerçekleri sunabilir ve kendi çıkarımlarınızı yapmanıza imkan tanıyabilirim.''
''Öncelikle eski White Moss kahyası 6 ay önce Henrik'i ziyaret etmişti. Bunu daha evvel de söylemiştim zaten. Henrik'i tarafımıza çekmek için çabalarken biraz fazla hevesli davrandığını ekleyebilirim. Ya da belki de onun basiretini hafife aldı. Her halükarda söylemesi gerekenden daha fazlasını açık etti. Lord Gilbert bunu onaylayabilir.''
Gilbert acınası bir şekilde başıyla onayladı, sonra da nemli ve öfkeli gözlerle kendine bakmakta olan Artemisia'ya döndü.
''Üzgünüm Arta ama bu doğru. Sana daha önce de söylemiştim. Otokrat'ın bu işe dahil olduğunu Widmoss'tan duydum.''
''Lord Gilbert'ın direktörün devlet toplantılarına duyduğu merakı gidermek için böylesine uzun mekanik kulaklar geliştirmesi benim için bir şanstı. Bana ilk yanaştığında farkında olmadan beni tehlikeye karşı uyardı. Başarabildiğim kadar çabuk bir şekilde oradan ayrıldım. Ancak olan olmuştu elbette. Şimdi bildiğimiz kadarıyla Widmoss'un yaptığı tek dikkatsizlik buydu ve Henrik'in bağımsızlık ve cesaret konularında kıskanılacak bir saygınlığı olmadığı kesin. Baban yarım yıl içerisinde tutuklandı Farrell. Eğer buna sebep olan kişi Henrik, yani bu kızın babası değilse başka kim olabilir ki?''
''Babamı uyarmadın mı?'' diye sordu Byron.
''Biz işimizde bu tür riskleri göze alırız Farrell, ama yine de onu uyardık. Bizimle dolaylı yoldan bile bağlantı kurmayı bıraktı ve organizasyonumuzla ilişkilendirilebilecek bütün delilleri yok etti. Aramızdan bazıları babanın sektörü terk etmesi ya da en azından saklanması gerektiğini düşündü. Ama o bunu yapmayı reddetti. Sanırım sebebini anlayabiliyorum. Hayat biçimini değiştirmek, tiranlıların öğrendiği şeyin doğru olduğunu ispatlamak ve tüm harekatı tehlikeye atmak anlamına gelecekti. Böylece o da kendi hayatını tehlikeye attı ve göz önünde kaldı. Tiranlılar yaklaşık yarım yıl boyunca ihanetini açığa vuracak bir hareket beklediler. Oldukça sabırlı bir halk şu tiranlılar. Ama baban hiçbir şey yapmadı. Böylece onlar da daha fazla bekleyemeyecekleri duruma geldiklerinde ağlarında bir tek onu buldular.
''Bu bir yalan!'' diye bağırdı Artemisia. ''Hepsi yalan. Tüm bunlar içerisinde bir gıdım bile gerçek barındırmayan, mağrur, kibirli bir yalan. Söylediklerin doğru olsaydı tiranlılar seni de izliyor olurdu. Sen de tehlikede olurdun. Burada böyle sırıtarak oturup vaktini boşa harcamazdın.''
''Leydim, ben boşa vakit harcamam. Babanızı güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görmemeleri için elimden gelen her şeyi yaptım. Sanırım bunu bir nebze de olsa başardım. Tiranlılar kızı ve kuzeni bariz bir hain olan bir adamı dinlemeye devam edip etmemeleri gerektiğini sorgulayacak. Öte yandan hala ona inanmaya devam etseler bile beni bulamayacakları bir yere, Nebula'nın derinliklerine gitmek üzereyim. Hareketlerimin hakkımdaki rivayetleri yalanlayacağını düşünüyorum.''
Byron derin bir nefes alıp, ''Bu görüşmenin burada bittiğini kabul edelim, Jaunty'' dedi. ''Sana eşlik edeceğimizi kabul ettik. Sen de istediklerimizi temin edeceğini. Bu kadarı yeterli. Söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu kabul etsek bile şu anda bir önemi yok. Rodya direktörünün suçlarından kızını mesul tutamayız. Artemisia Ott-Henriot benimle kalıyor tabii, eğer o da kabul ederse.''
''Ediyorum'' dedi Artemisia.
''Güzel, sanırım böylece her şeyi halletmiş oluyoruz. Bu arada seni uyarıyorum. Sen silahlıysan ben de silahlıyım. Elinde savaş gemileri olabilir ama bende de bir tiran kruvazörü var.''
''Aptal olma Farrell, benim niyetim tamamen dostça. Kızı burada mı tutmak istiyorsun? Tamam o zaman. Gitmek için basınç odasını kullanabilir miyim?''
Byron başıyla onayladı. ''Sana o kadar güveniyoruz.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 169.